Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Geçen hafta laf lafı açmıştı. En son mesleklerde kalmıştık. Ben meslek seçimi diye not düşmüşüm. Çünkü hep bakıyorum, dinliyorum programları. Hep şöyle demişiz, haftaya bunu konuşalım. Ama haftaya başka bir konu açılmış. Evet. Ve biz o konuyu unutmuşuz. Dinleyicilerimiz de diyecek ki ne kadar enteresanlar, konuya hiç değer vermiyorlar, programa hiç de. Halbuki bizde tam tersi.
Şimdi şöyle, hani klişe bir tabir var ya, günün anlam ve önemini içeren
anlam program.
İster istemez, ister istemez o hafta bir şey oluyor, bir hadise oluyor, fevkalade bir hadise bizi de alakadar ediyor. Biz onu programa taşıyoruz. Geçen hafta vaat ettiğimiz programı teyit ediyoruz. Fakat o unutuluyor. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Veya haftaya başka bir aktüel mevzu çıkıyor. O öyle kalıyor. Gazete yazılarında da oluyor. Ben bu hafta bunu yazayım diyorum. Hatta bazen yazıyorum da. Hatta bazen gönderiyorum da gazeteye. O gün bir şey oluyor. O gün bir hadise
yazmanız
oluyor.
Yazmanız gereken.
Yazmam gereken. Hemen işte şeye, kampa giriyorum. Derhal o yazıyı yazıyorum, gönderiyorum. Diyorum ki bu yazıyı haftaya kullanırız diyorum. Gönderdiğim yazıyı. İyi diyorum, rahat ederim ben şimdi haftaya, o da
bu hafta yazı hazır.
Yazı hazır. Fakat haftaya başka bir hadise çıkıyor.
Yazmadan duramıyorsunuz.
Bu sefer o yazı dursun diyorum. Yeni bir yazı gönderiyorum. Bu sefer o önce yazdığım yazıyla alakalı aktüel bazı bilgilere ulaşıyorum. O yazıyı bu sefer aktüelleştiriyorum. Diyorum o yazıyı koymayın, ben şimdi onu yeni son haline göndereceğim. Böyle yazdığım yazının bazen 2-3 hafta geciktiği oluyor. Tabii bu aktüel olmayan yazılar için mevzu bahis.
Evet.
Ama aktüel yazıdan o hafta çıkması lazım.
Anı yakalamaya çalışıyoruz elimizden gelince. Şimdi meslek seçiminden bahsederken aslına bakarsanız şundan da biraz bahsediyor olacağız. Şimdiki gençler meslek seçerken kafaları çok karışık ve çok yaşları ilerlemiş olduğu halde henüz kararsız olduklarını görüyorum. Biraz da geçmişten bununla ilgili iz sürelim istiyorum. Aileler çocuklarını nasıl yönlendirirlerdi? Yönlenmek gibi bir şansları var mıydı gençlerin? Hangi mesleğin toplum içinde nasıl bir yeri vardı? Hangisi önemsenir, hangisinin altı çizilir, hangisi tavsiye edilir, hangisinden uzak dur denirdi? Hem tabii İslam dini açısından bakacağız buna, hem de Osmanlı coğrafyasının sosyal yapısı açısından.
Evet, şimdi biz marifçi olduğumuz için ister istemez gençlerle, her yaştan gençlerle ama ekseri üniversiteye tekadüm eden lise çağlarındaki gençlerle ve yeni üniversiteye gelmiş gençlerle haşır neşir oluyoruz. Onlar da benim de müşahede ettiğim bir şey var. Sizin de dediğiniz gibi bu gençler ne istediklerini çoğu, ekseriyet itibariyle söyleyeyim, bilmiyorlar. Bu çocukların yönlendirme belki biraz galiz kaçabilir ama yol göstermek, ona rehberlik etmek gerekiyor. Bu rehberlik bizde çok zayıf. Aileler bunu yapamıyor, mektepler bunu yapamıyor, çevre bunu yapamıyor. Çocuk da kendi aklıyla, kabiliyetiyle, el yordamıyla bir şeyler yapıyor. Bu bazen tutuyor. Bazen tutmasa da ya ne olacak işte diyor çocuk. Ama bazılarında ciddi bir takım problemler meydana getiriyor. Hatta psikolojik problemler meydana getiriyor. Ben tıp fakültesini bitirip hatta yüksek bir yani değerli bir yerde kariyer ihtisas yapıp da sonra doktorluğu bırakan çok arkadaş biliyorum ki ben doktorluğu hiç sevmedim. Ailemin zoruyla, çevre baskı girdim deyip de doktorluk gibi herkesin çok rağbet ettiği bir mesleği bırakan arkadaşlar biliyorum. Mühendislik keza öyle. Yani çok yüksek puanla girilen mühendislikleri bile bırakıp başka tahsillere sonradan yönelenleri veya o işi bırakıp başka bir işle meşgul olanları gördüm. Onun için gençlerin yönlendirmesi değilse bile onlara yön göstermek, yol göstermek, rehberlik etmek çok mühim. Şimdi bunu vaktiyle mesela şu anda bazı marif sistemlerinde bu Avrupa'da bilhassa İngiltere'de bu çok ciddi bir şekilde işliyor. Çocuğun zekası, kabiliyeti, istidadı istikametinde çocuk yönlendiriliyor. Veya ona yol gösteriliyor diyelim. Okumayan çocuk zaten okumaz. Okuyacak çocuklar ise zeka testine tabi tutuluyor. Onların alaka sahaları tespit ediliyor.
Küçük yaştan itibaren.
Tabii sadece ilkokulu bitiren çocuğu da ben seni seçtim artık sen böylesin demek doğru değil. Belli aralıklarla yatay geçişler sağlanabilecek şekilde çocuk her sene belli imtihanlarla bu imtihanları ille siz şimdiki üniversite imtihanı gibi düşünmeyin. Genel yeteneklerinden imtihanlarla çocuğun neye alakası olduğu tespit ediliyor.
Burada yeteneğini fark edip o yeteneğe uygun mesleklere yönlendirmek galiba.
Evet, mesela bazı çocuklar için deniyor ki sizin sosyal zekanız gelişmiş. Siz diyorlar mesela iyi bir hukukçu olursunuz. İyi bir işte siyaset bilimci olursunuz. Veya çocuğa diyorlar ki sizin duygusal zekanız çok işte şu safhada siz sanatçı olabilirsiniz, yazar olabilirsiniz. Çocukta da zaten öyle bir kabiliyet varsa bunun üzerine bina ediliyor. Veya çocukta matematik zekasını fazla mühendisliklere yönlendiriyor gibi. Bizde bu maalesef yapılmıyor. Çocuklar ailelerinin kompleksleri, çevrenin baskısı ve kamuoyunun, amme efkarının yanlış yönlendirmeleriyle bir yerlere gidiyorlar. Bu üzüntü verici bir şey. Çünkü bizim gençlerimiz bizim sermayemizdir. Bu sermayenin en iyi şekilde kullanılması gerekir ki kar getirsin. bazen kar getirmek şöyle olsun, sermayeden de zarar ediyoruz.
Zarara uğruyoruz.
Yani kardan zarar bir tarafa. Şimdi vaktiyle elbette ki yönlendirme veya en azından daha hafif bir tabirle yol gösterme, rehberlik eski cemiyette biraz daha fazladır. En azından çocuğu mesleğe tevcih eden enstrümanlar daha fazladır. Nedir mesela? Şimdi bir kere herkesin maişetini çıkartmak için çalışmak mecburiyeti vardır. Tarih boyu hiç çalışmak zorunda olmayan, meslek sahibi olması gerekmeyen insanlar olmuştur.
Mesela kimler?
Soylular sınıfı. Hmm. Bunların meslek sahibi olması beklenmez.
Ekonomik olarak, kastediyoruz. Çok zengindir. Sosyal olarak kastetmiyoruz.
Değil, hayır. Çok zengindir. Yani onun çalışması beklenmez. Zaten garip olur çok zengin bir ailenin çocuğunun. Çünkü onların gelir getiren mülkleri vardır. O mülklerle ilgilenmesi lazımdır. Onu da bir meslek sayarsanız da bir meslektir. Onda benim iki tane dayım vardı, annemin dayıları. Hiç çalışmazlardı. Hiç ama. Ben de bakardım, Allah Allah.
Sabah akşam mesaiye gitmezlerdi diyelim.
Mesaiye gitmez. Sabahleyin kalkarlar, koyu renk elbiselerini giyerler, kahvaltı çıkarlar, dolaşırlar falan. Sonra öğlen namazını kılarlar, eve gelirler, yemek yerler, biraz yatarlar, mutlaka öğlen uykusu yatarlar. Sonra spor bir elbise giyip tekrar çıkarlar. İşte çarşıda, hükümet dairelerinde gezerler, akşam eve gelirler.
Gezerler.
Hiçbir işleri yok hayatta ama yaşantıları gayet konforlu. Ben bir tanesine sordum, dayı siz ne iş yapıyorsunuz dedim. Çünkü o zaman ben çocuğum, herkesin bir mesleği var. Kime sorsam ben işim şu diyor.
İşim diyor.
Dayım dedi ki, irat sahibiyim yavrum dedi. Abi, irat sahibi diye bir meslek varmış.
Ben de ondan olayım.
İlk mektepteydim ben de o zaman. Bize bir kompozisyon yazdırdılar. Ne olmak istiyorsunuz diye. Ben de o diyaloğun tesiriyle irat sahibi olmak istedim. Bir kompozisyon yazdım. Kompozisyon güzeldi edebi olarak. Benim kompozisyon hep iyi olmuştur. Bizim mekteplerde rehberlik kısmı vardı. O rehberlik hocası beni bir gün yanına çağırdı. Hatta dedik senin velinle de görüşmek istiyoruz. Yani bunu bir çocuk için muhtemelen psikolojik olarak çok da normal bulmadılar bu kompozisyonu. Ben rehberlik hocasını şakaya, mizaha boğarak, dayımla olan bu diyaloğu anlatarak teskin ettim. Evdekileri çağırmaya gerek kalmadı. Şimdi böyle insanlar da var.
Bu ciddi bir durum mu yalnız velinin bu konuyla ilgili okula çağrılması?
Tabii.
Çocuğunuzda psikolojik bir takım problemler tespit ettik. Nereden anladık kompozisyonundan?
Şimdi şöyle, yani evdekileri çağırdıkları zaman anneler bilhassa bu işi çok abartırlar. Şimdi günlerce söyleyecek, işte okulda onu dramatize edecek. Kendince oğlum acaba benim kafadan çatlak mı, psikolojik bozuklukları mı var? O istikbal ne olacak bu çocuğun falan. Başkasının çocukları kıyaslamaya başlayacak. Gereksiz yani, hadiseyi baştan halletmek her zaman iyidir.
Kendi işinizi kendiniz görmüşsünüz.
Sosyal bağlantılarla halletmek iyidir. Şimdi bu dayımlar babalarından bunlara mülk kalmış. Şehir içinde hanlar, şehir dışında tarlalar. Bunları kiraya veriyorlar. O zaman kiracılık bu kadar para getirmiyordu. Benim anlattığım benim çocukluğumda bir taşra kasabasında. Ama bunlar böyle geçiniyorlardı. Bunların meslekleri yoktu. Yani bunlar biz zenginiz diye okumamışlar. Rüştiye var o zaman zaten, sadece rüştiye okumuşlar. Bir meslek sahibi de olmayı, yani terziye çırak mı olacaklar? Demircinin yanına çırak mı olacaklar? Yani bunların...
Ne olabilirler? Bir de ona bakmak lazım.
Küçük yerde memur olabilir, memur olamaz. Çünkü nasıl memur olsun? Hatta istenmez de memur oldu. Derler ki, siz zengin bir adamın çocuğusunuz. Bırakın garibanlar memur olsun da manşetin çıkarsın derler. Bu da mümkün. Onlar da bunların kirasıyla geçinirlerdi. Dayımların en mühim işi, yani onları en çok meşgul eden, kira müddetinin sonunda kiracılara protesto çekmek. Kiracı çıkmışsa yeni kiracı aramaktı. Bunun dışında hiçbir işleri yoktu.
Peki mal mülk hani var diyorsunuz, tarla. İşte onların ekilmesi, mahsulün satılması.
Kiraya veriyorlar.
Hepsini kiraya veriyorlar.
Yani onları bilenler var. Geliyorlar, konuşuyorlar. Biliyorlar ne olduğunu. Şu kadar şu diye işleri buydu. Şimdi her neyse, bunlar istisnadır ama. Yani eski cemiyette hatta soylu ailelerin veya zengin ailelerden, bizde soylu aileler yok. Bu Avrupa için var ama bizde de yani mal varlığı olan diyelim, taşrada, kırlık yerde toprak sahibi olan kimselerin çocukları çalışmaz. Ama bunların da meslek sahibi olmamak ayıp karşılandığı için iyi kötü bir şey öğrendiklerini, hobi olarak da olsun bunu yaptıklarını biliyoruz. Meşgul olduklarını biliyoruz. Yani boş adam, bir de insana boş kalmak vesvese verir. O iyi bir şey
tabii,
değil. Doğru bir şey değil. Evet. Yani kişilikli bir hayat için bir meşguliyet olması lazım bir insan. Ne kadar zengin olursa olsun. Bunun dışındaki herkesin meslek sahibi olması gerekiyor. Şimdi cemiyet düzeninde şimdiki kadar çok fazla meslek yok. Meslekler biliyorsunuz tarih içinde sayıca artar, bazı meslekler unutulur, bazı meslekler zayıflar, unutulmasa bile bazı meslekler tamamen kaybolur gider. Toplumun ama yeni bir takım tabii yeni bir takım meslekler ortaya çıkar. Şimdi mesela halaç unutulmadı ama neredeyse kalmadı gibi bir şey. Çünkü artık pamuk döşek, yün döşek kullanan yok. Eskiden halaçlar şehirlerde bile sokak aralarında gezerler. Hı hı. Herkesin yün ve pamuk döşeği vardı. Senede bir kere, en fazla iki kere azami atılması lazımdır. Bu halaçlar bunları atarlar, döşeği yeniden kabartırlar, yepyeni olarak verirlerdi. Şimdi böyle döşek yok ki halaca ihtiyacı evet. olsun. Belki kırlık yerlerde tek tük kalmıştır. Koşumcu, her şehirde, her kasabada mutlaka koşumcu olurdu. Şimdi ne at kaldı, ne merkep kaldı, ne katır kaldı ki koşum yapan olsun. Yani evet. koşumlar bile turistik eşya satan yerlerde aksesuar olarak yapılıyor. Onun ne olduğunu bilenler biliyor. Şimdi bazı meslekler unutuyor ama yeni meslekler çıktı. Bilgisayar mühendisini düşünün. Bilgisayar yoktu ki bundan 20 sene önce bilgisayar mühendisi olsun. Elektronik eşyalar çıkınca elektronik mühendisi çıktı. Ondan önce elektrik mühendisi vardı.
Onların tamir işlerini yapanlar çıktı.
Şimdi meslekler de böyledir. Cemiyet içinde her zaman yeni meslekler ortaya çıkar. Ama bir klasik Osmanlı düzeninde zaten meslek sayısı bellidir. Çocuk ya memur olur, devlet kapısında.
Peki şunu sorayım. Mesela babasının mesleğini devam ettirir mi? Mecbur mudur bu?
O zaman onu söyleyelim. Şimdi cemiyette bir kere bir kaide vardır. Bu kaide istisnası olan, hatta azımsanmayacak kadar istisnası olan bir kaidedir. Çocuk babasının mesleğini yapar. Babası devlet memuruysa çocuk onun yanına çırak olarak girer. Ofis boyu gibi getir götür yapar. Orada yetişir. Yazı yazma usullerini öğrenir. Bilgi görgü öğrenir. Zaten devlet dairelerinde bir insana lazım olan önce oturmasını, kalkmasını, konuşmasını bilmek, sonra yazı yazmasını bilmek, sonra diğer bilgiler gelir. Yani önce edep, terbiye, usul, erkan aranır da eski düzende. Onu öğrendi mi zaten gerisini kolay yapar. Çocuk babasının yanında çırak derler. Buna yetişir, katip olur. Hangi kalemdeyse babası. Hatta daha da yükselebilir. Babası esnafsa onun yanına girer, dükkanında çıraklıktan başlar ve yarın bir gün babasının dükkanını devralır. Babası bir zanaatkarsa onun yanına çırak girer ve onun yanında yükselir veya bir başka ustanın yanına çırak girer, yükselir ve babasının işini devralır. Ben yaşlı bir zatla konuşmuştum. Babası belediyede kantar katibiymiş. Çok zeki bir çocukmuş. İlk mektebi bitirmiş. Askeri lise, orta mektebe götürmüşler kaydettirmek üzere. Askeri orta mektepteki yüzbaşı demiş ki senin baban ne iş yapıyor demiş. Kantar katibi efendim demiş. Köylü diyor başını kaldırdı, gözlüğünün üzerinden bana baktı, dedi ki yavrum sen git babanın işini yap, bırak da bunu daha ihtiyaçlı kimseler okusun dedi diye beni diye mektebe almadı diyor.
Demek ki öyle bir statü belirlemişler.
Evet, sen git babanın yanında kantar katipliğinde yetiş, kantar katip olur, o da bir iş. Yani
en azından bir çatı var senin, evet. iş öğrenebileceğin bir yer
evet,
var.
Evet, yani baban öğretir. Yani bu bir kere zaten ister istemez köylük yerlerde yaşayanların çocukları zaten başka alternatifleri yoktur. Çiftçinin oğlu çiftçi olur. Bunun çok az istisnası var. Çok zeki, kabiliyetli bir çocuk. Birinin gözüne değecek de onu alıp götürecek de okutacak da o da umumiyetle ilmiye sınıfında okur. İşte imam olur, müftü olur, kadı olur. Yani olacağı odur. Nitekim Osmanlı alimleri arasında ekserisi Anadolu köylülerinden yetişmiş kimselerdir. Bir kısmı da ulema ailesindendir. Ulema aileleri var böyle. Bakıyorsunuz 5, 6, 7 nesil, 10 nesil hep ulema yetiştirmiş. Şeyhülislamlar, kazaskerler, kadılar.
Bir de o zannediyorum kendine göre bir, o ulema kendine göre bir çevre oluşturuyor. Ve o çevre içinde de daha çok çevreden, kendi yakın çevresinden gelenler oluyor.
Tabii mesela bir beşik uleması diye bir tabir var. Osmanlılar'da tenkit edilen ama aslında tenkit değil, övgü kaynağı olan bir şey bu. O da şu. Bir yüksek ulemadan birinin çocuğu olduğu zaman devlet ona bir ünvan veriyor çocuğa. Beşikte bir ünvan veriyor. Yani bu ünvan mücerred, soyut bir ünvandır. İlmiye ünvanıdır.
Liyakatla elde edilmiş bir şey değil.
Bir burs veriyor buna. Şimdi diyorlar ki bak çocukken, daha beşikteyken adama ulema rütbesi vermişler. Kadılık mı? O değil. O bir burstur. Ulema çocukları hani armut dibine düşer hesabı. Ulema çocuklarının da o çevrede, ilmi çevrede yaşadıkları için bu herkesin elde edebileceği bir çevre değildir. Babasının arkadaşları hep ilim sahibi, entelektüel kimselerdir.
Bu meclisi bir düşünsenize.
1000-1500-2000 kitap vardır. Ben mesela böyle evlerde yetişen insanlardan çok şeyler öğrendim. Yaşlı, küçük çocukken babasının arkadaşlarını dinlemek vesilesiyle çok şey öğrenmiş. Kahveye götürürken, getirirken veya yanlarında oturarak bu ilmi meclis kolay elde edilecek bir şey değil. Onun için diyor ki devlet, bunların çocuklarının ilmiye sınıfına girmesi daha çok beklenir. Biz onları teşvik edelim. Böyle bir bursla. teşvik edelim diyorlar. Bu sonradan suistimal de edilmiş olabilir ama umumiyetle yerini bulmuştur. Fakat bugün tenkit edilmektedir. Halbuki Avrupa'da askeri okullara mesela hep asker çocukları alınır. Babası asker olanları askeri okullara alırlardı. Veya soyluların çocuklarını alırlardı. Mesela böyle bir gelenek yakın zamana kadar, 2. Dünya Savaşı'na kadar böyle devam etmiştir. Almanya'da da, İngiltere'de de askeri okullarda, hatta Fransa'da asker çocukların alınması. Osmanlılar'da da İlmiye sınıfının çocuklarına böyle bir beşik uleması denilen bir burs gibi bir rütbe verilerek onların teşvik edilmesi sağlanıyor.
Tabii o bir noktada ilme yatkınlığı olmayan, kulak dolgunluğu olmayan bir çocuktan daha hızlı ilerleyeceği düşünülerek, tabii, daha yatkın olacağı tamamen düşünülerek öyle verilmiş. Kısa bir ara verelim, hemen sonrasında buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Mesleklerden konuşuyoruz bugün. Bazı mesleklerin toplum içinde diğerlerine göre biraz daha saygın olduğunu söylemek mümkün müdür efendim?
Evet, aynen öyle. Ama bu devirden devire değişir. Yani şimdi söyleyeceklerimiz asla dinleyicilerimizi öyle mi ya sevk etmesin. Çünkü oluyor, ben bazen gazete yazılarında da programlarda da niye böyle dediniz? Benim anlattığım 200 yıl öncesi içindir.
Hatta belki İslamiyet'le bağdaştırıp daha da eskiye gidiyoruz.
Şimdi yani Türkler İslam kültürü ile yoğrulmuş. Bir de tabii Türk gelenekleri, örfleri var. Bir cemiyette bazı meslekler her devirde çok itibarda olur veya çok kıymet verilir o mesleğe. Bazı meslekler ise itibarda olmaz ve o mesleğe kıymet verilmez. Mesela bir misal vereyim. Günümüzde doktorluk ne olursa olsun zorluğuna rağmen itibarlı bir meslektir. Doktor olmak zordur. Kızımı doktor aldı diye böbürlenerek insanlar anlatırlar veya oğlum doktor oldu diye böbürlenerek anlatırlar. Fakat mesela Osmanlı cemiyetinde doktorluk çok aşağı görülen bir meslektir.
Aşağı görülen.
Yani açıkça aşağı görülen bir meslektir. Ve ancak gayrimüslimlerin yaptığı bir iştir. Yani
hiçbir... Bu yüzden mi daha çoktu? Peki neden? Hani insan sağlığına hizmet etmek...
Efendim şimdi o zaman tıp bu kadar inkişaf etmemiştir. Evet, insan sağlığına hizmet etmek var ama tıp biraz teselli ilaçlarıyla uğraşan bir branştır. Çok fazla devası katı ilaç bulunmamıştır. Pek çok hastalığın çaresi bilinmemektedir. Bilinenleri zaten sıradan insanlar bile iyi edebilmektedir. Yani basit bir hastalığınız varsa zaten onun
ilacı... Koca karı ilacı.
O zaman doktorlar biraz hayalperest, biraz para şeysi olan, bir de insanları teselli etmek için çalışan insanlar olarak görülür.
Daha çok psikolog mu?
Evet. Yani doktora gösterdik yani. O çareyi de yaptık. Hep gayrimüslimler. Bir de tabii gayrimüslimlerin yani açıdan bakarsak, gayrimüslimlerin memur olması, arazi sahibi olması falan mümkün olmadığı için çok fazla yaygın. Onların bu gibi mesleklerle meşgul olduğunu görüyoruz. Biraz da Yahudi ve Yahudi doktorlar çoktur Osmanlı cemiyetinde. Sonra Rum doktorlar çoktur. Sonra Ermeni doktorlar çoktur. Müslüman doktor Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yetişmeye başlamıştır. Tıp fakültesinin açılması yerine tıp fakültesinde talebelerine bakıyoruz. Yarıdan fazlası gayrimüslimdir.
Hani bir şey olamayınca olsun diye mi?
Gibi, evet. Kimsesiz çocuklar umumiyetle doktor olurlar. Kimsesi yoktur, ailesi yoktur. Yani devletin de doktora ihtiyacı vardır. Çocuğa derler ki sen doktor ol, sen baytar ol, sen işte eczacı ol. Yani Osmanlıların son 100 yılında açılan mektepler devletin ihtiyacını karşılamak için açılmıştır.
Şimdiki gibi bir mecburi hizmet var mıdır?
Ha, tabii ki var. Orayı bitirenler devlet kademesine alınıyor. Zaten başka yerde çalışamaz.
Yaşadığı şehir dışında yerlere gönderilmek gibi. Şimdi mesela...
Tabii ki. Şimdi şöyle, zaten mesela tıbbiye mektebi ikiye ayrılıyor. Sivil tıbbiye, mülkiye tıbbiyesi, bir de askeri tıbbiye. Zaten askeri tıbbiyeyi bitirenler mutlaka bulundukları bir fırkaya tayin ediliyorlar. Yemen'e mi gider, manastıra mı gider, artık nereye verirse oraya gider. Ama mülkiye tıbbiyesinden mezun olanlar, onlar serbesttir. Onlar ister devlet kademesinde bir vazife alırlar, ister bir muayenehane açarlar. Ama muayenehane açmak kolay değildir çünkü doktorlara giden çok azdır. Yani muayenehane açacak da doktor, oradan müşteri çok zor. Onun için mutlaka sivil mülkiye tıbbiyesini bitirenler de devlet kapısında bir iş alırlar. Bir hastanede veya bir devlet dairesinde. Ayrıca muayenehane açarlar, yani hususi tabiplik yaparlar. Yani çok mesela rağbetli olan bir iş değil. Niçin? İşte kanla meşgul oluyor falan, böyle biraz da hani meşgul olduğu işler sebebiyle. Biraz da o zaman tıp hayali ilaçlarla meşgul olduğu için yani ciddiye alınmıyor netice itibariyle. Ama bakın bu umumi değil. Mutlaka İslam coğrafyasında da Osmanlı coğrafyasında çok meşhur doktorların yetiştiğini biz biliyoruz. Ta Selçuklar zamanından beri Osmanlılar'da tıbbın ileri olduğunu, mesela akıl hastalarının tedavi edildiğini, Avrupa'da zincirlere bağlanıp yakılırken bunları biliyoruz. Ve çok yüksek hekimlerin yetiştiğini biliyoruz. Ama ben umumi olarak cemiyetin telakkilerinden bahsediyorum. Cemiyetin telakkisi ayrıdır. Bir de resmi pozisyon ayrıdır. Mesela bu böyle. Sarraflık mesela, yani çok fazla itibar edilmeyen bir meslektir. Onun için sarraflar dominantlı gayrimüslimlerden olur. Gerek sarraflar gerek kuyumcular. Bunda biraz metafizik bir sebebi var. İşte dünyayı imar etmek, süslemek, ziynet, altına fazla bunu hoş görmeyen İslami telakkilerin bir neticesidir. Bir de
günah mı sayılmış?
Hayır, günah sayılmamış. Bu anlattıklarımın hiçbirisi günah değil. Yani rağbet edilmemiş, hoş görülmemiş, tavsiye edilmemiş. Evet, yoksa bunun dinle alakası yok. Yani dinen mübah olmayan meslek değil bunlar. Dinen hepsi mübahtır. Hepsi neticede meslek ekmek parasını çıkartmak için helalinden kazanan herkesin kazancı İslamiyet'te mukaddes kabul edilir. Ve bu kimse İslamiyet tarafından övülür. Hangi işi yaparsa yapsın. Bu mesela bir hacamatçı varmış da kan alıcı Hazreti Peygamber zamanında. İnsanlar onu tahkir edermiş de niçin tahkir ediyorsunuz demiş. Yani onun aldığı para helaldir. Yani o da bir hizmet yapıyor yani. Evet, yaptığı iş kanla meşgul oluyor. Yani çok
temiz değil.
Değil ama yine de Hazreti Peygamber yani hacamatçının yaptığı da ne var? Ama gayrimeşru yollardan para kazanmak, kumar gibi falan uygun değildir. Mesela bu tasvip edilmem. Bir de sarf satışında, altın alış satışında faize düşme ihtimali çok fazladır. Çok düşük meblağlar olduğu için. Bir de altınla ziynet numunete kadınlar uğraştığı için, işte kadınlar kuyumcuya gelirler, göğsünü gerdanını açar, bana yakıştın, bana yakıştın falan. Biraz da bundan dolayı tasvip edilmez. Mesela avcılık, daha önceki programlarda da söylemiştik. Avcılığı meslek haline getirilmiyor. Ama daha ziyade bu kara avcılığı, bu mesela çok fazla tasvip edilmemiş. Hani hayvanları avlamak. Ama dediğim gibi yine dinen bir mahsur olan şeyler değil. Bina yapıcılığı, bir duvar ustalığı. Bu mesela Osmanlı cemiyetinde çok tutulan, tasvip edilen bir meslek değildir. Hatta dünyayı ancak ahmaklar imar eder derler ve eskiden bina yapanları küçümserlerdi. Onun için Osmanlılar'da duvar ustalarının ekserisi Ermenidir. Müslümanlar arasında duvar ustası bulmak çok azdır. Anadolu'ya gidin, orada da duvar ustaları mutlaka bir Ermeniden öğrenmiştir veya daha önceki Ermeniden öğrenen birinden öğrenmiştir.
Ama bunun dışında insanların sosyal hayatını çevreleyen yerlere eser bırakmayı çok...
Tabii, işin bir de o yönü var. Şimdi şöyle, her şeyde avantajlar ve dezavantajlar var. Ekserisine bakılıyor. Bir de yani cemiyetin bakış açısı çok da bunlara bakmaz. Cemiyet bir şeyi damgalar hemen. Der ki bu böyle.
Ve mesela çeşme ustası su getiriyor
cami
bir yere.
Cami yaptırıyor. Hastane yaptırıyor. Köprü yaptırıyor yani. Olmazsa olmaz. Yani şimdi tutup da yani inşaatçılık beğenilmemiş diyoruz ama yani olmazsa da olmaz. Yani gel inşaatçı olmasın, gel duvar ustası olmasın. Ne yapar insan
yani? Bir de öyle eserler yapmışlar ki yüzlerce yıl sonra yakalmış. Nasıl bir ustalıksa bu.
Bizim büyük dayımız duvar ördürüyormuş. 1915 senesinde Ermeni sürgünü sırasında. Duvarları Ermeni ustaları ördürüyormuş tabii. Bahçe duvarı ördürüyormuş. İşte jandarmalar gelmişler. Hadi gidiyoruz demiş bunlara. Bunlar tabii duyulmuş önceden, anlamışlar. Hemen yüksek sesle kelime-i şehadet getirmişler. Tamam demiş bizim dayı. Molla İbrahim Efendi derlermiş. Bunlar Müslüman oldu artık. Sürgüne götürmeyin. Ve ok demişler. Emir var. Müslüman da olsalar gidecekler. Onlar sürgüne gitmemek için Müslüman oluyorlar. Dayım rahmetli demiş ki, evladım demiş jandarma yüzbaşısına, şu duvarı var ya bitirsinler demiş. Ben başka kime yaptırayım bu duvarı demiş. Yani duvar ölecek adam yok koca kasabada. Yani merhamet de buyurun demiş.
Bari onun
demişler efendim demişler.
Yine de götürmüşler mi?
Götürmüşler. Duvar öyle kalmış.
Duvarı neyse de yani kelime-i şehadet getirmiş.
İşte şeyden Müslüman gitmemek için yani.
Ne olursa olsun
tabii yanlış ama yani zaten kelime-i şehadet getirmese de yani masum insanların sürülmesi doğru
o,
değil.
O ayrı suçlular, ama hani orada şartı da yerine getirmiş.
Ama hükümet demiş yok demiş yani bunlar kurtulmak için yapıyorlar. Onun için itibar etmiyoruz demişler. Şimdi yani düşünün, inşaat ustası zor bulunuyordu. Camilerin çoğunu yapanlar böyle gayrimüslim ustalardır. Ama bunlar dediğim gibi zamanla alakalı telakkilerdir. Ama öte taraftan mesela terzilik, kumaş satıcılığı, bunlar makbul görülmüş işlerdir. Çünkü terzilik ve kumaş satıcılığı dinin tesettür emrine yardımcı olduğu için makbul görülmüştür.
Orada da alışveriş kadınlar yapıyor mesela ama orada bir...
Yapıyor ama artık şey gibi değil belki.
Yani, kuyumculuktaki gibi.
Bir de şöyle, kumaş alışverişinde kadınlar yapar ama daha ziyade zenginlerin hizmetkarları yapar. Biraz da muhafazakar ise erkek yapar. Erkek birkaç top kumaş götürür eve. Küçük yerlerde hele kadına beğendirirler içinden bunlardan. Ben hatırlıyorum.
Benim babam öyleydi.
Ben hatırlıyorum kasabalarda. Kasabalarda böyle perizkar adamcağızlar vardı. Biz ayakkabı alınca hanımına. Ayağını şeyle ölçer, parmakla ölçerdi. El parmağıyla böyle yan yana. Ayakkabıyı alıp birkaç çeşit getirirdi.
Bakın ne kadar geniş gönüllü, birkaç çeşit.
Bir tanesini beğenir, gerisi giderdi. Veya top kumaş, birkaç top getirirdi. Kadın zaman söylerdi, bana şu çeşit bir entarelik lazım diye. Adamcağız birkaç çeşit getirdi. Kadın birini beğenirdi. Şimdi zaten eskiden çarşıya gitmek hem ayıp karşılığında hem de kadınlar ondan yüksünürdü çarşıya gitmek. Ama tabii kıyafetine çok emniyet verenler. Ya bunun da istisnaları vardır. İstanbul'da bomba şeylere falan elbette kadınlar gidiyor. Saat tamirciliği mesela makbul görülmüş. Çünkü saat zamanı ayarlıyor, ibadetleri ayarlıyor. Bunlar makbul görülmüş. Ziraat bazen makbul görülmüş, bazen görülmemiş.
Ne ektiğinize bağlı olarak.
Evet, ne ektiğinize bağlı olarak da biraz da ziraatte bazen ekmek biçmek, doğrudan topraktan mahsul elde etmek var. Fakat bazen de aşırı derecede sebeplere bağlanmak var. Şimdi malumunuz toprak verir de vermez de. Vermediği zaman
ne yapacaksınız,
kime kızacaksınız? Onun için çiftçiler biraz tehlikededir. Yani kızdıkları zaman kızdıkları
birine yer... Birine kızmak mı gerekir?
Ne yapsın adam yani? Kızdığı yer de büyük bir yer. Yani arada bir hasta yok, kızılacak yer değil. Onun için mesela ziraat ehli tehlikede görülüyor. Mesela eskiden toptancılar tasvip edilmezdi, toptancı gıda maddeleri. Çünkü toptancılar, bunları hepsi için söylemiyorum, yine antır parantez, kıtlık olsun da buğday fiyatları artsın da.
Onun biraz toptancılık değil, stokçuluğa dönüyor.
Tabii stokçuluk. Veya mesela cenaze levazımatçıları eskiden, kefen satıcıları. Yani insanların ölmesini ister ki malı satılsın. İstemese aç kalacak. Hayır, mutlaka ister demiyorum. Böyle bir tehlike var. Onun için bunlar çok makbul görülmez. Ben bir kıssa anlatayım, hatıra. Bizim bir ahbabımız vardı. Dünürümüz sayılır, Yusuf Bey isminde. Dayımın kayınpederi, büyük dayımın kayınpederiydi. Zengin bir adamdı. Arazileri vardı, hizmetkarları vardı, dükkanları vardı. Dükkanlarından bir tanesi büyük bir manifatura dükkanıydı. Çok da oğlu vardı. Oğullarından birisini tarlalarıyla meşgul olmaya görevlendirdi. Birisini işte başka iş, birisini başka iş. Bir oğlu vardı Hayri Bey. O da böyle giyinmeyi, kuşanmayı seven, biraz da Allah rahmet eylesin zampara derlerdi ona. Genç yaşta zaten vefat etti. Ona demiş ki oğlum git sen de manifaturacı dükkanında otur demiş. Demiş ki babasına, babacığım teessüf ederim. Ben gıvık mıyım, artin miyim demiş. Yani kevork muyum, artin miyim? Yani ben ticaret işini Ermeniler yapar, Rumlar yapar. Ben Yusuf Bey'in oğluyum demiş. Gidip ben dükkanda nasıl durayım demiş. Ben buna demiş şerefime yediremem, haysiyetime yediremem demiş. Dükkanda durup da ben demiş kumaş mı ölçeceğim, arşınlayacağım demiş.
Ne yapmış?
Yapmamış bir şey. Yani bakış açısından şimdi tabii öyle değil. Yani ticaret mesela hoş karşılanmıyor o zaman.
Tabii hilenin karışabileceği.
Hile karışıyor. Bir de yani herhalde. Bir de şu var efendim. Yani o zamanki sosyopolitik durumu da bilmek lazım. Şimdi Osmanlı düzeninde Müslümanlar var, gayrimüslimler var. Şimdi Müslümanların yapabileceği işler var. Gayrimüslimlerin yapamayacağı işler var. Mesela gayrimüslim memur olamıyor. Klasik devir için söylüyorum. Tanzimat'tan sonra onlara o imkan verildi. Memur olamaz. Tımarlı sipahi olamaz. Arazileri alıp bunlarla uğraşamaz. Yani ekip biçebilir de. O zaman şimdi gayrimüslimin yapacağı ne iş var? Köylü, esnaf, zanaatkar. Yapacağı başka bir şey yok. Ama Osmanlı Müslümanları için böyle değil. Onlar devlet memuru olabilirler. İlmiye sınıfına girip kadı, müftü, katip, müderris bunları yapabilirler. Yani bir Ermeni gencinin olabileceği en büyük şey Ermeni patriğidir. O da bir tanedir. Evet. Yani papaz olabilir. Yani cemiyetin en yüksek geleceği entelektüel yer papazlıktır. Onun için ayrı kompartımanlar hesabı. Onun için cemiyette böyle bir taksim-i amal iş bölümü yapılmış. Yani ticareti zaten gayrimüslimler yapıyor. Onlar da Müslümanların yaptığı bazı işleri yapamıyor. O zaman Müslümanlar o işi yapsınlar. Askerlik mesela, gayrimüslim askere alınmazlar.
Dolayısıyla onların elinden yaşam şans şartlarını tabii küçültmemek ya da şanslarını azaltmamak evet için yapıyor.
Şimdi mesela harem ağaları var. Daha önce program yapmıştık. Harem ağalarının sarayda çalıştırılmasına mesela bir meslektaşım benim itiraz etti. İşte bunlar niçin sarayda çalıştırılıyor? Hadise bir de şu açıdan bakın dedim. Yani bir başına büyük bir felaket gelmiş. Fiziki bir eksikliğe maruz kalmış.
Bir darp görmüş.
Bir darbe görmüş. Bunun mutlaka hormonal dengesi de bozuluyor. Bunun psikolojik yapısı da bozuluyor. Böyle insanları kim çalıştırır? Nerede çalıştırır? Bu adamcağız ne işe yarar? Bunun işe yaradığı bir yer var. Hristiyanların arasında ise manastırlar, Müslümanlar arasında ise harem daireleri. Bu adamcağız için bir geçim kaynağıdır o.
Burada sanırım sıkıntı olan saraya satılabilmek ya da saraya sokulabilmek için hadım edilenler. Yani sadece bunun
anladım
için yapılanlar.
Ama işte şöyle, yani bunu da doğrudan ondan bağlantılı yapmamak lazım. Bu hadisenin başka sebepleri var. Böyle olanlar zaten her zaman bulunuyor. Daha önce anlatmıştık, bunun sebepleri farklıdır. Yani bu ameliyeyi tatbik edenler bunu bir diyarın bir gün saraya satarız diye yapmıyorlar. Düşmanını zararsız hale getirmek için yapıyor.
Evet, kabileler
sonradan
arasında.
Bu bir ne işe yarayacak? Fazla da ellerinde köle satıyorlar. Yani hadiseyi o zamanki sosyolojik yapısıyla bir değerlendirmek lazım. Şimdi bir kaza kuruluyor Osmanlılar'da. Hemen bakıyorsunuz oraya bir mahalle kurulmuş. Ermeni mahallesi. Bakıyorsunuz bir de Rum mahallesi kurulmuş. 2-3 de Yahudi var. Her şehirde Yahudi yok ama her Osmanlı şehrinde, kasabasında mutlaka bir Ermeni ve Rum mahallesi vardır. 3-5 ev. Nedir bunlar? Rumsa dükkan açarlar. Ermeni ise esnaftır. Her Osmanlı kasabasında semerci, bakırcı, gümüşçü, neyse kuyumcu, nalbant bunların %90 Ermenidir. Ticaret erbabında %90'ı Rum'dur.
Bu ama ileriye dönük Osmanlı'da ciddi ekonomik sıkıntılara yol açmış.
Tabii menfi neticede doğurmuştur. Yani Türklerin ticarette hiç varlıklarının olmaması ekonomik bakımdan onları güçsüz kıldığı gibi bu Ermeni ve Rumlar memleketten sürgün edilince kalanlar ne ticaretten anlıyorlar ne sanat. Babaannem derdi ki mesela Ermenileri sürdükleri zaman o kadar büyük sıkıntı çektik ki atlarımıza nal çakacak adam yok. İşte dayımız demiş ki ben kime yaptırayım bu duvarı demiş. Yani duvar örecek adam yok koca kasabada, düşünün. Yani böyle de bir şey yaşadık ekonomik. Nitekim bütçe verileri düşmüştür.
Bir kırılma noktası.
Evet. Yani bu bir eksikliktir ama neticede her şeyi zamanına göre ölçmek lazımdır. Bazı meslekler tutulur, bazıları tutulmaz o zaman için. Ha bir ara mesela katip modası çıkmıştır İstanbul'da. Oğlumu katip yapacağım, oğlumu okutacağım, katip yapacağım. Hatta kızlar böyle çok fazla kitap okuduğu zaman ne bu kız böyle bu kadar kitap okuyor, katip mi olacaksın kızım derlerdi. Çünkü katiplik çok itibarlı bir meslekti. Katiplik ne demek? Osmanlı devlet dairelerinden birinde memur olmak demek. Okuma yani bir mektep bitiren, boyu posu yerinde olan bir delikanlı, dediğim gibi daha önceden buraya çırak olarak girip yetişiyordu. Şimdi artık mektepler var, mektepleri okuyor, lise okuyor, ortaokul okuyor. Hatta üniversite okumuşsa tabii daha yüksek bir mertebeye göre üniversite sayısı az, okuyan da az. Oraya giriyor, katip oluyor. Bunun iyi kötü bir maaşı var, sabit bir geliri var. Osmanlı Cumhuriyeti'nde sabit gelir itibar edilmiştir belli devrelerde.
Hala
öyledir. Bir ara mesela memur ölüsü de para, dirisi de para derlerdi. Yani maaşı var. Bazen de mesela yani kızı kimse almadı da bir memuru okuttular der. Memurun çünkü sabit gelir var. O daha zengin,
hedefi
daha
yüksekmiş de onun.
Mal sahibi olan birine, bir ağaya varmayı belki düşünmüş. Memuru beğenmiyor. Yani memuru küçük görüyorlar. Böylesi de var. Bir de memur hep aynı gider. Çok fazla memurun ileri gitmesi mümkün değil. Bu katiplik o kadar meşhurdu ki şarkısı bile çıktı Kırım Harbi sırasında. Katibime setrede pantol ne güzel yaraşır diye. Şarkılara girmiş bir meslekti. Doktorluk sonradan rağbete bindi. Aman doktor, canım doktor, derdime bir çare.
Peki biz bu meslekler içinde kadınları hiç konuşmadık. Kadınlar ayrı bir statü sahibi. Onu da haftaya İnşallah. Konuşalım mı? Peki. Efendim teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. İpek Yolu.